Ayrım 15.
Gerçek bir tek eşlilik karşılıklı cinslerin sayısının kesin olarak eşit olması görüşüne dayanmaktadır. Bu durumun söz konusu olmadığı yerlerde aritmetiğin tek kalmaya zorunlu kıldığı kişilere ağır bir zulüm yapılmaktadır. Doğum oranının artırılması istenen yerlerde bu zalimlik yasacı olduğu kadar bireylerce de reddedilebilir. Şimdiye kadar doğal güçleri olarak kabul edilen güçler, bilgilenme arttıkça hükümetin aldığı önlemlerle her gün biraz daha denetlenebilir hale gelmektedir. Nüfus artışı bunlardan biridir. Hristiyanlığın ortaya çıkışından beri nüfus artışı içgüdünün kör ellerine bırakılmıştı. Ne var ki özel olarak denetleneceği günler hızla yaklaşmaktadır. Bu konuda çocukluğun devletçe denetlenmesinde olduğu gibi devlet müdahalesinin yararlı olması isteniyorsa, bunun biriyle yarışma içindeki günümüzün militarist devleti yerine muhakkak uluslararası devletin bir müdahalesi bulunması gereklidir. Bölüm 18. Öjenik. Öjenik, insan ırkının soya çekim yoluyla ıslahına çalışan bilim dalı. Öjenik soyun biyolojik yapısını geliştirmeyi amaçlayan yöntemlerdir. Bu fikirler Darwinciliğe dayanır ve nitekim Öjenik Derneği'nin başkanı da Charles Darwin'in oğludur. Fakat öjenik düşüncesinin yaratıcısı insanın başarısında soya çekim, ırsiyelik unsurunu açık bir şekilde vurgulayan Francis Galton'dur. Günümüzde özellikle Amerika'da soya çekim bir parti sorunu olmuştur. Amerikalı tutucular yetişkin bir adamın ergenliğe ermiş bir kişiliğin tamamıyla doğuştan gelen özelliklere bağlı olduğunu, Amerikan ilericilerin ise tam tersini soya çekime hiçbir şeyin bağlı olmayıp herkesin eğitimden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Ben İtalyanları, Kuzey Slavları ve diğerlerini Ku Klux Klan'ın doğma büyüme Amerikalılarınca ikinci sınıf sayılması gibi kendi karşıtlarının doğmasına neden olan bu iki düşünceyi de benimsemiyorum. Henüz insanın düşünsel yetisinde soya çekimin ne kadar, eğitimin ise ne kadar belirleyici olduğuna ilişkin elimizde bir bilgi yoktur. Eğer konu bilimsel olarak belirlenecekse binlerce çift ikizi doğumlarda birbirinden ayırıp mümkün olduğu kadar farklı eğitmek gerekmektedir. Bugün bu deneyi gerçekleştirmek olanaksızdır. Benim bilimsel olmayıp sadece izlenimlerine dayanan kendi kişisel görüşüme göre kötü eğitim herkesi saptırır, gerçekte de saptırmaktadır. Sadece doğuştan belli yetenekleri olan çeşitli alanlarda büyük başarılar sağlayabilirler. Hangi düzeyde eğitim görürse görsün ortalama, vasat, bir çocuğun birinci sınıf piyanist olabileceğini sanmıyorum. Dünyanın en mükemmel okullarının bizleri birer Einstein yapabilmesi olanaksızdır. Napolyon'un Brine'deki sınıf arkadaşlarından da daha yetenekli olduğu ve stratejiyi annesinin haylaz veletleri idare edişinden öğrendiği kanısında değilim. Böylesi durumlarda ve daha alt düzeydeki tüm durumlarda eğitimin orta hali bir malzemeden daha iyi sonuç vermesine neden olan doğuştan bir yetenek mevcuttur. Aslında bu sonucu doğrulayan birçok olgu bulunmaktadır. Örneğin bir kişinin kafatasının biçiminden zeki olup olmadığını söylemek mümkündür. Ama eğitimin verdiklerini görebilmek olanaksızdır. Şimdi bunun tam tersini aptallığı, gerizekalılığı, budalalığı düşünün. Öjeniğin en fanatik karşıtları bile aptallığın birçok durumda soya çekimden kaynaklandığını yadsıyamamaktadırlar. Ve bu olgu istatistiksel simetri duygusu olan herkese karşılığında aynı oranda olağanüstü yeteneğe sahip kişinin var olacağını ifade eder. Lafı fazla uzatmadan insanoğlunun düşünsel yeteneğinin doğuştan farklı olduğunu kabul ettiğimi söyleyeyim. Ayrıca oldukça şüpheli ise de akıllı insanların karşıtlarına üstün tutuldukları kanısındayım da. Bu iki noktayı kabul etmemizle öjeniklerin durumuna ilişkin temeli oluşturmuş oluyoruz. Bu nedenle öjenik savunucularının bir takım ayrıntıları konusunda ne düşünürsek düşünelim, tümüne hafife almamamız gerekmektedir. Öjenik konusunda oldukça ender rastlanabilecek bir dolu saçmalık yazılmıştır. Savunucuların birçoğu öjeniğin biyolojik yapısına kuşkuyla belli sosyolojik öğeler katmaktadırlar. Şöyle ki, iffet gelirle orantılıdır. Yoksulluğun miras olarak kalması ne yazık ki çok genel, yasal değil, biyolojik bir olgudur. Bu halde eğer yoksullar yerine zenginlerin üremelerini sağlarsak herkes zengin olacaktır. Bu savı pek üzüntüyle karşılamıyorum ben. Zira zenginlerin yoksullardan daha üstün olduğuna ilişkin hiçbir kanıt yok. Bunu esefle karşılanacak bir şey olarak alsak bile pek öyle ciddi bir üzüntü konusu da olamaz. Çünkü gerçekte birkaç yıllık bir gecikme söz konusu. Doğum oranı yoksullar arasında da azalıyor ve şu anda 9 yıl önce zenginlerde gözlendiği kadar azalmış durumda yoksullar arasında da. Bu arzu edilmeyen doğum oranı farklılığını ortaya çıkaran belli unsurların varlığı bir gerçek. Örneğin hükümet ve polis yetkilileri doğum kontrolü konusunda bilgilenmenin önüne engeller koyunca sonuçta zekaları belli düzeyin altında olanlar bu bilgiden yoksun kalırlarken diğerleri üzerinde yetkilerinin denetimleri hiçbir işe yaramamaktadır. Böylece gebeliği önleyici nesnelerin yaygınlaşmasına getirilen tüm kısıtlamalar aptalların zekilerden daha geniş bir aileye sahip olmalarını yol açmaktadır. Çilecilerin bakirliğin önemi üzerine düşünceleri insanların kafalarına kalıcı bir şekilde sokarak gerçekleştirdikleri son derece büyük hizmet evlilik üzerine yaptıklarıdır. Ne var ki bunun da geçici bir durum olduğu görünmekte, zira çok geçmeden en gerizekalılar bile ya doğum kontrolü bilgileri edinecekler ya da korkarım yetkilerinin bilgisizlikten yana olmalarının kaçınılmaz sonucu çocuk olacak bir takım kişiler bulacaklar. Julius Wolf'a göre Almanya'da çocuk aldırma doğum kontrolünden daha önemli yer tutuyor doğum oranının düşürülmesinde. Bugün Almanya'da çocuk aldırma olayının 600 bin dolayında olduğu tahmin ediliyor. Aldırılan çocukların kaydı yapılmadığından İngiltere için bir tahminde bulunmak güç. Ama koşulların Almanya'dan farklı olduğunu düşünmemiz için bir neden yok. Öjenik iki türdür, olumlu ve olumsuz. Birincisi iyi soyları yetiştirmeyi amaçlamakta, diğeri ise kötü soyların yok edilmesiyle uğraşmaktadır. İkincisini gerçekleştirmek bugün çok daha kolay. Amerika'nın bazı eyaletlerinde bu konuda önemli adımlar atılmış durumda ve yetersiz kişinin kısırlaştırılması bugün İngiltere'nin güncel politikasının gündeminde. Böylesi bir önleme karşı doğal olarak ortaya çıkan tepkilerin haklı olmadığı inancındayım. Hepimizin bildiği gibi gerizekalı kadınlar bir dolu gayrimeşru çocuk yapma eğilimindedirler ve genel olarak bunların tümü toplum için zararlı olurlar. Bu kadınlar eğer kısırlaştırılırsa mutlu kılınırlar çünkü bunlar çocukları olan düşkünlüklerinden dolayı gebe kalmamaktadırlar. Şüphesiz aynı şey gerizekalı erkeklere de uygulanmalıdır. Bu yöntemde son derece büyük bir tehlikenin var olduğu bir gerçek. Yetkililer alışkın olmadıkları ya da kendilerine ters gelen her düşünceyi kolayca gerizekalılık olarak düşünebilirler. Bu tehlikeler gene de göğüs germeye değer. Çünkü bu önlemle bir hayli aptal, gerizekalı, budala insanın azalacağı açıkça ortada. Kısırlaştırma önlemi bence akli bozukluğu olduğu kesinlikle belirlenen kişilere uygulanmalıdır. Idaho'daki düşünsel geriliği olanların, saralıların, müzmin suçluların, ahlak düşkünlerinin ve cinsel sapıkların kısırlaştırılmasını olanak tanıyan yasalardan yana değilim. Buradaki son iki kategori değişik toplumlarda farklı anlamlara yol açabilecek kadar belirsiz. Idaho yasaları Sokrat'ın, Platon'un, Julius Caesar'ın ve Aziz Pol'ün kısırlaştırılmasını uygun görebilirdi. Müzmin suçluluk buz gibi kuramsal olarak psikoanaliz ile düzeltilebilecek ve kalıtımsal olmayan bir takım sinirsel işlevlerin bozukluğundan kaynaklanabilir. İngiltere ve Amerika'nın her ikisinde de bu konulara ilişkin yasalar psikoanalizcilerin çalışmalarının bilinmemesinden ötürü oluşmuştur. Ve bu nedenle birbirinden tamamıyla farklı bozuklukları sadece benzer belirtiler gösterdikleri için bir araya getirmektedir. Çağdaş bilgiden en az 30 yıl geridedir bu kişiler. Bilim en azından onlarca yıl boyunca değişmeyecek sonuçlara ulaşmadan bu konuda yasa çıkartmanın ne kadar tehlikeli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır böylece. Aksi durumda yanlış düşünceler yasaları biçimlendirip yöneticiler tarafından benimsenebilir ve sonuçta doğru düşüncelerin pratiğe yansıması önemli ölçüde gecikebilir. Bana göre bu alanda büyük sağlıklı olarak yeterince kesin bir şekilde yasallaştırılacak tek konu akli bozukluklardır. Yetkili makamların reddetmeyecekleri bir objektiflikle soruna yaklaşılabilir. Ne var ki ahlak bozukluğu söz konusu olduğunda düşünceye göre farklılık göstermektedir. Birine göre ahlaksal düşüklüğü olan bir kişi bir başkasına göre peygamber olarak kabul edilebilir. Konunun daha bir süre genişletilmemesi gerektiğini söylemiyorum. Sadece bugünkü bilimsel bilgimizin bu konuda yeterli olmadığını belirtmek istiyorum. Birçok Amerika Birleşik Devleti eyaletinde olduğu gibi bilim adına tavır takınarak ahlaksal cezalandırmaların kamu tarafından yerine getirilmesine göz yumulması son derece tehlikelidir. Şimdi geleceğe yönelik çok daha ilgi çekici düşünceleri olan olumlu, pozitif, öjeniye ele alacağım. Olumlu öjenik beğeni kazanmış ana babaların daha fazla çocuk yapmalarının teşvik edilmesinden yanadır. Günümüzde yaygın olan bunun tersidir. İlkokulda son derece başarılı olan bir çocuk, örneğin iş güç sahibi sınıfa katılacak ve 30-35 yaşlarında evlenirken doğal çevresinde pek başarılı olamayan arkadaşları 25 yaşlarında evleneceklerdir. İş güç sahibi sınıflarda eğitim liderleri ölümcül bir yüktür ve bu nedenle ailelerin sayısını sınırlamak durumundadırlar. Entelektüel düzeyleri birçok sınıfın üstünde olduğu için bu sınırlama pek hoş bir şey değildir. Bu durumda yapılacak en basit iş, yüksek öğrenimi de içermek üzere eğitimi parasız kılmaktır. Bu genel anlamıyla bursun çocuklara değil, ailelere verilmesi demektir. Bu Avrupa'da çalışkan gençlerin birçoğunun 21 yaşına gelmeden uğradıkları zihinsel ve bedensel yıpranmaya yol açan okulda ve okul dışındaki aşırı çalışmayı yok edeceğinden büyük bir yarar sağlayacaktır. Buna rağmen İngiltere ve Amerika'da devlet iş güç sahibi erkeklerin geniş bir aileye sahip olmalarını sağlamak doğrultusunda gerekli önlemleri alamamaktadır. Önüne çıkan güçlük demokrasisidir. Öjenik insanlar eşit değildir düşüncesinden kaynaklanırken, demokrasi insanların eşitliği düşüncesini temel almaktadır. Bu nedenle geri zekalı gibi ikinci dereceden insanların değil de üstün insanların azınlıkta olduğunu söyleyen öjeniğin görüşlerini demokratik bir toplumda kabul ettirmesi politik olarak son derece güçtür. Bu düşüncelerden birincisi çoğunluğun hoşuna giderken diğerlerinden pek hoşlanılmaz. Böylece birincisinin getirdiği önlemler çoğunluğun desteğini kazanırken diğerinin getirdiği önlemler yatsınır. Bu konuya kafa yoran herkes en iyi soyu neyin oluşturduğunu şu anda belirlemenin çok güç olduğunu fakat çok geçmeden belli gelişmelerin yer alıp bilimin bu konuya açıklık getireceğini bilmektedir. Tüm boğalarına aynı olanağı tanımasını söylediğimizde bir çiftçinin duygularını düşünün bir. Kendi soyundan yeni bir kuşak meydana getirmesi düşünülen boğa, iyi süt veren dişi ataları bulunanlar arasından seçilir. Burada bilim, sanat ve savaş bunlar tarafından bilinmediği için ana değer dişi cinste görülüyor, erkek cins sadece dişinin üstünlüğünün taşıyıcısı olarak ele alınıyor. Tüm evcil hayvanlar bilimsel eşlemeyle bir hayli geliştirilmişlerdir ama insanların aynı yöntemlerle istenilen yönde değiştirebileceği tartışma konusu olamaz. Kuşkusuz insanlardan ne istediğimizi belirtmek son derece güç bir iştir. İnsanları bedensel güç doğrultusunda üretirken beyinlerini küçültebiliriz. Zihinsel yetilerini geliştirirken bir dolu hastalığa tutulmalarına yol açabiliriz. Duygusal bir denge sağlamaya çalışırken sanatsal yanını yok edebiliriz. Bu nedenle de günümüzde olumlu öjenik doğrultusunda bir şey yapmak doğru bir şey değil. Ama önümüzdeki yüzyıl içinde kalıtım ve biyokimya bilimlerinde öylesine gelişmeler yer alabilir ki herkesin var olandan daha üstün olduğunu kabul ettiği bir soruyu yetiştirmek olanaklı kılınabilir. Böylesi bir bilimsel bilgiyi uygulamak, burada şimdiye kadar aileye ilişkin öne sürülen düşüncelerden çok daha köktence, radikal, bir başkaldırı gerekmektedir. Adam gibi bir eleştirme düşünülmekteyse eğer her kuşaktan erkeklerin %2-3'ünü, kadınların ise %25'ini bir yana ayırmak zorunludur. Muhtemelen ergenlik çağında bir kontrol yapılacak ve bu kontrolün sonucunda başarısız olan adaylar kısırlaştırılacaklardır. Baba bir boğa ya da aygırdan farklı bir ilişki içinde olmayacaktır çocuklarıyla. Anne ise kendi konumundaki kadınlardan farklı olarak profesyonel bir uzman olacaktır. Böyle bir durumun gerçekleşebileceğini ya da böylesi bir şeyi istediğimi söylemiyorum. Ayrıca son derecede karşıyım. Ne var ki konu objektif bir gözle incelendiğinde böylesi bir tasarıdan kayda değer sonuçlar çıkacakmış gibi geliyor. Tartışma icabı diyelim ki bu Japonya'da uygulandı ve 3 kuşak sonra Japonların çoğu Edison kadar zeki ve şampiyon bir boksör kadar güçlü oldular. Bu arada diğer uluslar işlerini Allah'a bırakmışlarsa bir savaşta Japonlara direnmeleri olanaksızdır. Kuşkusuz gelişkin yeteneklere sahip olacak olan Japonlar başka ulusların insanlarını kendi askerleriymiş gibi kullanma yollarını bulabilecekler ve bilimsel tekniklerine güvenerek zaferi kazanacaklarından son derece emin olacaklardır. Böylesi bir sistemde devlete körü körüne bağlanma gençliğe kolayca aşılanabilecektir. Gelecekte bu tür bir gelişmenin yer alabilmesinin olanaksız olduğunu kimse söyleyebilir mi? Bir de politikacıların ve gazetecilerin bir bölüm arasında yaygın olan ırk öjeniği diyebileceğimiz bir öjenik daha vardır. Bu görüş bir ırkın ya da ulusun, elbette yazarın ait olduğu, diğerlerinden çok üstün olduğu ve kendi niceliğini aşağı ırkların aleyhine genişletebilmek için askeri gücü kullanmasının gerekli olduğunu ileri sürmektedir. Bunun en dikkate değer örneği göçmen yasasında yer almayı başaran Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuzey propagandasıdır. Bu tür öjenikler Darwin'in güçlü olan yaşamını sürdürür ilkesinden kaynaklanmaktadır. Ama ne gariptir ki bu görüşün en ateşli savunucuları Darwinizm öğretisini yasa dışı kılınması gerektiğini ileri sürmektedirler. Irkçı öjeniğe ilişkin propaganda son derece kötüdür. Biz bu yanını bir yana koyup başarısının getirdiği sorunları ele alalım. Sorun 3 noktada ele alındığında bir ırkın diğer ırktan üstün olduğuna en ufak bir kuşku yoktur. Kuzey Amerika'da, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da bugün hala nüfusu yerli ırk oluştursaydı, uygar dünyada katkıları çok az olurdu. Zencilere beyazlardan daha aşağı oldukları gözüyle bakmak doğru gibi gelmektedir. Ama tropikal bölgelerde onlarsız çalışılamaz. Böylece de insanlık hümanita bir yana, yok edilmeleri istenecek bir şey değildir. Ama iş Avrupa ırkları arasında ayrım yapmaya geldiğinde politik kararların desteklenmesi için olumsuz bilim işe karıştırılır. Ayrıca ben sarı ırkı bizim soylu ırkımızdan daha aşağı görmüyorum. Tüm bunlardan ötürü ırkçı öjenik tümüyle şövenizme bir bahane oluşturur. Julius Wolff, istatistik bilgilerin var olduğunu tüm temel ülkelerde her bin kişide doğumların ölümlere göre fazlalığının tablosunu veriyor. En altta Fransa 1.3, ardından Amerika Birleşik Devletleri geliyor 4. Onları İsveç 5.8, Hindistan'ın İngiliz bölgesi 5.9, İsviçre 6.2, İngiltere 6.2, Almanya 7.8, İtalya 10.9, Japonya 14.6, Rusya 19.5 ve Ekvator 23.1 izliyor. Gerçek durum bilinmediği için listede Çin yok. Wolf buradan batının doğu tarafından Rusya, Çin, Japonya kaplanacağı sonucunu çıkartıyor. Ekvatordan kalkınarak iddiasına karşı çıkmak niyetinde değilim. Ben daha çok daha önce de belirtmiştim. Londra'da zenginler ve yoksullar arasındaki doğum oranlarını göreli olarak karşılaştırarak yoksullar arasında doğumun birkaç yıl öncesine oranla zenginlerden daha düşük olduğunu göstereceğim. Aynı şey doğuya da uygulanabilir. Doğu batılılaştıkça doğum oranı da kaçınılmaz olarak düşecektir. Bir ülke endüstrileşmedikçe askeri yönden güçlenemez. Endüstrileşme ise beraberinde aile sınırlaması mantığını getirir. Böylece batılı şövenistlerin sabık Kaiser'den beri düşlerinde kurdukları doğunun batıyı işgal etmesi pek öyle büyük bir felaket olmadığı gibi ayrıca böyle bir şeyin gerçekleşmesini beklemenin de yerinde olmadığı sonucuna varırız. Gene de savaş tacirleri diğerleriyle birlikte bu hayaleti de uluslararası bir makam çeşitli devletlerdeki nüfus artış oranlarını açıklayıncaya kadar öne sürmeye devam edeceklerdir. Bir kez daha ortaya çıktığı gibi bilim, uluslararası anarşi devam ederken gelişirse insanlık karşılaşacağı bir dolu tehlikeye göğüs germek zorunda kalacaktır. Bilim amaçlarımızı bilince çıkartmamızı sağlar ve eğer bu amaçlarımız kötüyse sonuç yıkımdır. Eğer dünya hainlik ve nefretle dolu olmayı sürdürürse ne kadar bilimselleşirse o kadar kötü olacaktır. Bu tutkuların ölümcül zehrini azaltmak bu nedenle insanlığın gelişmesi için gereklidir. Kötü cinsel eğitim ve yanlış cinsel ahlak bunların varoluşlarında en önemli yeri tutmaktadır. Uygarlığın geleceği için yeni ve çok daha iyi bir cinsel etik zorunludur. İşte cinsel ahlak reformunu günümüzün yaşamsal sorunu yapan da budur. Kişisel ahlak yönünden eğer cinsel etik bilimsel ve boş inançlardan uzaksa, öjenik düşüncesine birinci yeri verecektir. Yani cinsel birleşmeler üzerinde var olan baskılar, gevşetilse bile sağduyulu kadın ve erkek soylarının gelecekteki değerleri üzerine ciddi düşünmeden çocuk yapmazlar. Gebeliği önleyen nesneler ana babalığı iradi, voluntary, kılarak cinsel birleşmenin kaçınılmaz sonucu olmaktan çıkartmıştır. Daha öncesi bölümlerde değindiğimiz birçok ekonomik nedenlerden dolayı öyle görünmekteydi ki babanın, çocukların eğitimi ve geleceği konusunda eski oranla gelecekte çok daha az rolü olacaktır. Bundan dolayı kadınların sevgili ve dost olarak yeğledikleri erkeği çocuklarını baba olarak seçmesi için hiç de inandırıcı bir neden bulunmamaktadır. Gelecekte kadınlar sıradan cinsel arkadaşlık konusunda düşüncelerini özgür kılarak mutlu olabilmek için herhangi bir özveride bulunmaksızın çocuklarının babaları öjenik düşüncesiyle kolayca seçebilmeleri mümkün olabilecektir. Erkekler için çocuklarını istedikleri anneleri seçmek gene çok daha kolay olacaktır. Benim gibi cinsel davranışım sadece çocuklar söz konusu olduğunda toplumu ilgilendireceği görüşünde olanlar bu öncülden tasımda birleşerek bir sonuç meydana getiren her iki önermeden biri. Mukaddem. Geleceğin ahlakına ilişkin ikili sonuç çıkartırlar. Bir yandan çocuklardan ayrışan aşk özgür olmalıdır. Diğer yandaysa çocuk doğurmak ahlaksal düşüncelerle bugünkünden çok daha iyi düzenlenen bir konu olmalıdır. Dayandığı düşünceler daha önce kabul edilmiş olandan epeyce farklı olacaktır. Doğrulan çocuğun belli koşullar altında erdemli kılınması için ne bir papazın kutsal sözler okumasına ne de nüfus memurunun belli kayıtlar tutmasına gerek olacaktır. Zira böylesi girişimlerin çocuğun sağlığı ya da zekası üzerinde herhangi bir tesiri bulunmamaktadır. Gerekli görünen nokta kendileri ve aktarılan kalıtımları istenilen çocukların doğumunu sağlayacak örnek erkek ve kadındır. Bilim bu sorunu bugünkünden çok daha kesin yanıtladığı zaman toplumun ahlak duygusu öjenik açısından çok daha mükemmel olabilir. En iyi soydan gelen erkekler ısrarla baba olarak aranırken diğerleri sevgili olarak kabul edilecek, baba olmak istediklerinde reddedileceklerdir. Bugüne dek var olduğu biçimiyle evlilik kurumu bu tasarısı insan doğasına aykırı görmüş, böylece de öjeniğin uygulamaya yönelik düşünceleri son derece kısıtlanmıştır. Gebeliği önleyici nesneler çocuk doğurmayı, çocuksuz cinsel ilişkilerden ayırdığını ve babaların geçmişte olduğu gibi çocuklarıyla ileride böylesi ilişkileri olmayacağına göre gelecekte insan doğasının benzeri engelleri koyması için herhangi bir neden yoktur.